Ve belli süre sonra türlü lakırdılara maruz kalacağımız Demoda Tişört'ün ikinci bölümünde her devrin deha senaristi Birol Güven'in kaleminden çıkan ve farklı yaşlarda da olsa herkeste belli izler bırakan bir diziyi konuşacağız. Buraya koyar. Aman şşt, sakın kimse uyanmasın. Gizlice ayrılalım. Çocuklar duymasın. Dizi birbiriyle oldukça uyumsuz bir çiftin dünyaya bakış açıları arasındaki zıtlıktan çatışmalar yaratarak farklı televizyon kanallarında toplam 464 bölüm yayınlandı. Çoğumuzun bildiği gibi kendinden ve yöntemlerinden oldukça emin, kaba kuvvet aşığı görece gerici Haluk ile modern ve yenilikçi iş insanı Meltem'in evliliğini merkez alan çocuklar, komşular, iş arkadaşlarıyla süslenen bir hikaye. Çocuklar Duymasın'ı birazdan gündemimize almak üzere burada bırakalım. Zaten şu an herhangi bir kanalda da yayınlanmıyor sanırım. Pandemi şartları dolayısıyla bir yere de gidemez yani. Son zamanlarda türeyen, oldukça overrated bulduğum, kebapçıdan bozma Türk hamburgercilere karşı sonuna kadar savunacağımız o klasikleşmiş lezzetin tarihinden bahsedelim biraz. Çiğ köfte. Yok yok, Big Mac. Projection Atonal Sanat'ın YouTube projesi Hasbelkader'den birebir aldığım bilgiye göre 1948'de Dick ve Mac kardeşler sadece 15 sente enfes burgerler satmaya başlamışlar ve bu rakam bugünün 1,6 dolarına eşdeğermiş. Şu an satılan hamburgerlerle arasında ciddi bir fiyat farkı olması elbette ki o dönemde kapitalizmin henüz emeklemeye çalışan bir bebek olmasından kaynaklanıyor. Neyse, hızlı ve aynı şekilde karnımızı doyurmamızı amaçlayan bu fast food zincirleri mikrodalga fırınlarla birlikte daha da hızlanıyor. Bir hamburgeri yaklaşık 45 saniyede yemeğe hazır hale getiriyorlar. Bu dahiyane fikir Sovyet Rusya'dan Çin'e, Çin'den Hindistan'a kadar tüm halklar tarafından zamanla kanıksanıyor ve farkında olmadan hayatımızın her alanında yer ediniyor. Yani acelemiz olmamasına rağmen trafikteki selektörlerimizin veya metro koridorunda önümüzde ağır adımlarla yürüyen kır saçlı amcayı geçme isteğimizin sebebi bu aslında. Toplumun McDonald'slaştırılması. Hazır bu tanımdan bahsetmişken George Fitzer'ı anmamak olmaz. Amerikalı sosyolog George Fitzer, toplumun McDonald'slaştırılması isimli incelemesiyle fast food kültürünün müthiş bir fotoğrafını çekiyor. Bu tarz kuramsal kitaplara ilgisi olanlar için bu kitabı şiddetle tavsiye ederim. Zaten bu kitaptan kazandığım farkındalık sayesinde bu kuramı Çocuklar Duymasın ile birleştirmeye çalıştım. Çünkü Çocuklar Duymasın'da yer yer sosyolojik tanımlar yapabilen bir dizi, her ne kadar bunu farkında olmadan yapsa da. Mesela şöyle çerezlik bir bilgi vereyim. Toplumun tanımını jenerik müziğinde geçiren ilk televizyon dizisi. Buraya da ekover. Aynı gemide yol alıp ayrı dümen tutarız diyerek yapıyor bunu. McDonald'slaştırmak fiilini de açmak gerekirse hızlandırmak, aynılaştırmak, en az iş gücüyle en fazla verimlilik gibi anlamları var. Tabi sosyoloji fast food kültürü üzerine bu kadar düşünürken diğer nomiler de boş durmuyor. Eylül 1986'da The Economist dergisi bir makale yayınlıyor. Ülkelerdeki alım gücünü dünya genelinde en çok satan hamburger Big Mac üzerinden yorumlayan bir makale bu. Yaklaşık 35 yıldır yayınlanan ve zamanla toplumların satın alma gücüyle ilgili ciddi bir göstergeye dönüşen bu endeksin ismi Big Mac Endeksi. Bu endeks kabaca asgari ücret alan bir işçinin kaç Big Mac menü alabileceğini hesaplıyor. Direkt olarak alım gücüyle ilgileniyor yani. Zaten ekonomideki en önemli şey de budur aslında. Özellikle Türkiye toplumunda asgari ücretin miktarına bir düşkünlük söz konusu. Yani birim olarak ele alıyorlar meseleyi. Ama oldukça yüzeysel bir bakış açısı bu. Gerçi toplumdan da derinlik beklenmez. Sonuçta 3 ve üstü insan bir araya gelir gelmez IQ direkt olarak düşüşe geçiyor. Ama asgari ücretin birim miktarından ziyade alım gücüne odaklanmak gerekiyor. Yani örneğin 4 kişilik bir ailenin aylık kira, fatura ve yiyecek giderleri, yani temel giderler 50 birim olursa 150 birim hiç de az bir maaş sayılmaz. Fakat birim fiyatını arttırarak alım gücündeki düşüşü gizleyen bir politika söz konusu. Toplumun herhangi bir talebi de yok bu durumun değişmesiyle ilgili. Oysa şu an hepimize çok normal gelen iş güvenliği, tazminat gibi haklar bundan yaklaşık 100 yıl önce işçilerin örgütlü mücadelesi sonucunda kazanılmış haklar. Yani geçmişten bugüne gücün isteyerek verdiği hiçbir şey yok. Belli savaşlar sonucu onlardan alınan ya da sökülen şeyler var sadece. Neden ekonomi proleter ilişkisiyle ilgili maval okuduğumu şu anda ben de anlamadım. Oysa bu bölüm Çocuklar Duymasın endeksinden bahsetmem için var. Hazır konu biraz dağılmışken şöyle bir amme hizmeti vermek istiyorum. Bir gün bu memleketin başucuna bir not bırakıp gideceğim. Öyle güzel uyuyordun ki uyandırmaya kıyamadım. Bir Muhsin dizesi değil. Amerikan sineması acayip boktan. Ve poker masasında ilk yarım saatte yolunacak kızın kim olduğunu anlamadıysan o kas sensin. Bu podcast canımız proje kasti sancılarımızın ilginç normali projeksin atonal sanatın teknik altyapı desteği sayesinde kaydedilmiştir. Bilgi iyidir. Bu da nihayetinde böyle bir bilgidir. Saç dökülme probleminden muzdarip hemen hemen herkes her devrin adamı oluyor gibi bir tespit üzerinde çalışıyorum. Saç dökülme probleminden muzdarip yani kel ama kel diyemiyoruz malum. Birol Güven de bu üzerinde çalıştığım tespitin hakkını verenlerden. Geçenlerde bu çocuklar duymasın endeksi tespiti yaptığımda bunu podcast haline getirmeye karar verdim. Ve bu tezimi güçlendirmek için belli fedakarlıklar yapmak zorundaydım tabii. Ben de oturdum ve Çocuklar Duymasın'ın 12. bölümünü izledim. Klasik dramaturji geleneğiyle ilerleyen hikayeleri izlemek biliyorsunuz ki tansiyonumu düşürüyor. O yüzden fedakarlık olarak tanımlıyorum bu durumu. 2002 yılında TGRT'de yayınlanan dizide Haluk ile Meltem arasındaki problemler devam ediyor. Zaten bu bariz problemler hikayeyi oldukça kısır bir döngüye soktuğu için ortalama 10 bölümde bir hikaye boşanmaya doğru ilerliyor. Fakat Çocuklar Duymasın endeksi dediğim şey senaryo teknik olarak incelemek değil. 12. bölümde Haluk bir erkeğin kendi evinde istediği gibi yaşayamamasına evlilik denir gibi bu çok sığ tespitiyle yöntemlerine güvenmeye devam ederken bölümü her ne kadar aşırı arabesk bulsam da bu akşam çocuklardan bahsederken bizimkilerin çocukluğu aklıma geldi. Duygu'nun doğduğu gece sabaha kadar onu seyretmiştim. Nefes alışını gibi modern insana bir tık daha yakın olan bir yerde bitiriyor. Bu durumu bir kenara koyalım ve 15 yıl sonrasına gidelim. Yıl 2017. Haluk hafriyat kamyonları hakkında da kendinden ve yöntemlerinden oldukça emin. O kamyonlar olmasa sen böyle evlerde oturabilir misin? İnşaat sektörü durursa eğer kaç aile işsiz kalacak biliyor musunuz siz? Gibi bir yerlerden aşina olduğumuz demagojilerle başladığı tırdını kesen, bazı kamyoncular da kamyon kullandıklarının farkında değiller. Spor araba kullanır gibi kullanıyorlar. Gibi gayet makul bir eleştiriye. Olabilir, her işin iyisi var, kötüsü var gibi oldukça kestirmeci bir yorum yapıyor. Ve bölümün sonunda kısmen de olsa haklılığı açığa çıkıyor. Yılın tekrar altını çiziyorum, 2017. Şimdi gelelim Çocuklar Duymasın endeksine. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Karakterler aynı. 2002-2017 arasında karakterlerde en ufak bir değişim yok. Senaryolarda karakterlerin değişmesi beklenir. Zaten öykü bu değişimleri göstermek için vardır. Fakat bu aynılık yüzeysel bir televizyon dizisi için kabul edilebilir bir yerinde sayma. Karakterler her ne kadar aynı kalmış olsa da işin senaryo kısmında işler öyle yürümüyor. Birol Güven'in dehasından ve her devrin adamı olmasından bahsetmiştim. Aradan geçen 15 yılda ülkede değişen siyasi konjonktür bizim dehayı da etkiliyor elbette. 2002 yılında yüzünü görece batıya dönmüş bir Türkiye'de tırnak içinde istenecek diziyle 2017'de tek sesliliğin prime dönemini yaşayan bir Türkiye'de istenecek dizi elbette farklı. Bunu bölüm sonlarından rahatlıkla tespit edebiliyoruz. 2002'de genelde modernite galip gelirken daha sonraları kaba kuvvet aşırı taraf galip gelmeye başlıyor. Basit bir televizyon dizisinde haklı çıkan tarafın bu kadar önemli olmadığını düşünebilirsiniz ama durum maalesef o kadar basit değil. Halkın ve iktidarın istediğini vermekte ustalaşmış bir Birol Güven'in yıllar içerisinde kalemindeki bu değişim beni biraz karamsarlığa itiyor açıkçası. Çünkü siyasi söylemlerden ve televizyondan beslenen halkın adamı fetişiyle entelektüelliği düşman belirliyor ve bu biraz sanata, bilime, cinsiyet eşitliğine yahut özgür düşünceye kafa yoranların sokakta bizzat karşısına çıkıyor. Bilgiye karşı inanç, şüpheye karşı eminlik ya da kadına karşı erkek. Çocuklar Duymasın endeksi yalnızca Türkiye'de çalışan bir endeks tabi. Bu endeks sayesinde öyle otoritenin baskısı ya da iktidarın politikaları üzerine kafa patlatmaya hiç gerek yok. Kafamıza gökten fırlatılan çayımızı demliyoruz. Televizyonumuzun karşısına geçiyoruz. Zaten illa yine çekilen bir Çocuklar Duymasın bölümü yayınlanıyordur. En güncel Çocuklar Duymasın bölümünü izleyip çatışmanın başladığı ve doruk noktaya çıktığı anla birlikte çözümün sökülmeye başladığı anı tespit ediyoruz. Yine tırnak içinde kavganın dizide temsil edilen hangi tarafa yaradığı üzerine biraz kafa yorarsak dönemin siyasal konjonktürünün ne yapmak istediğini net şekilde öğrenebiliriz. Avrupa Birliği hedefimiz var mı yok mu? Hayvan hakları yasası gündemde mi? Cinsiyet eşitliğine dair bir adım var mı? Hepsi Çocuklar Duymasın'da. Arkanıza yaslanın ve Birol Güven'in kalemine güvenin. Adamın soyadı bile Güven diyor bak. Bu podcast canımız proje kasti sancılarımızın ilginç normali projeksin atonal sanatın teknik altyapı desteği sayesinde kaydedilmiştir. Bilgi iyidir. Bu da nihayetinde böyle bir bilgidir. İkinci bölümün sonuna gelirken Netflix dizileri gibi suni gerilimin doruk noktaya çıkacağı bir bölüm sonu hazırlamak üzerine çok kafa patlattım. Fakat yalnızca sesle bu efekti vermek zor. Böyle atıyorum dünyanın sonu gelmişken gelmediğine inanıp ya da sevdiği insana geri dönmek gibi aşırı sübjektif bir sebeple Mars'a giden gemiyi tekrardan dünyaya indirmeye çalışacak aptal bir karakter de yok bu podcast'te. Hakikati görmezden gelmek de büyük moda oldu bu arada. Ayak bilekleri açık erkekler görmeye yeni alışmışken şimdi bir de bunun moda olması. Ama biz aşağı bakmıyoruz tabii. Ya da aşağıdan gitmiyoruz. Haksızlık karşısında ayağa kalkıp yumruk sıkan Boğaziçi öğrencilerinin ve Boğaziçi öğrencisi olmadığı halde o çocuklara destek verenlerin yanındayım. Hepsi var olsun. Protesto hakkıyla daha önce tanışmış olmasına rağmen o hakkı gördüğünde kafasını çevirip tanımamazlıktan gelen ve ana akım medyada gözaltına alınanlardan yalnızca 3 kişi, 5 kişi öğrenci çıktı gibi sorun hakkında en ufak bir çözüm sunmayan bir iktidar söylemi yayıldığını görüyorum. Lütfen biraz IQ ve biraz analitik zeka artık ya. Yani hayvan haklarını savunanlar da hayvan değil. Kendim için bir hatırlatma. Bak yine bu ülkedeki insanların kendinden ve yöntemlerinden eminliğini, bilgiye tokluğunu, yeniliğe kapalılığını ve sığ olana tapınmasını hafife alıyorsun. Alma. Bu bölümün sonuna geldik. Henüz ölmediğinize ve podcast dinleme özgürlüğünüz elinizden alınmadığına bu bölümde de sevindim bu arada. Boğaziçi Hür. Görüşürüz.